Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 23. Ayrım. 31. Mahallenin çimleri üzerine billurumsu bir tül yayan kırağı, arabanın ön camını usulca örtmeye başlamıştı. Saatlerdir soğuk otomobilin içinde bekleyen adam saatine baktı. Sabahın biri de geride kalmıştı. Bekleyişin ilk 2 saati keyifli geçmiş, hayalinde oyunlar oynamıştı. Burada oturan kadınla yapabileceklerinin görüntüleriyle, kızıyla da. Bütün bunları yanağını sıvazlayarak, sonra da pantolonun üzerinden kamışını mıncıklayarak düşlemişti. 2 saat sonra 31 çekme isteğini güçlükle gemlemişti. Bütün dikkatini işine vermek zorundaydı. Başka bir şey düşünmek yok. Böylesi bir eylem, soğukkanlılıkla, eksiksiz bir hakimiyetle gerçekleştirilmeli. Hazırlaması öyle uzun sürüyordu ki. Önce kurbanını belirlemek gerekiyordu. Kurban o anki ölçütlere uymalıydı ki bu bile başlı başına ayrı bir konuydu. Bir süreden beri çeşitlemeye gitme eğiliminde de olsa, işte bu gecede yepyeni bir tecrübe olacaktı. Ölçütler bir kez belirlendikten sonra kimin seçileceği fazla bir güçlük yaratmıyordu. Sadece çok sabırlı olmak yeterliydi. Alışkanlıkları en yoğun olanları belirlemek. Ne de olsa hepimiz şu ya da bu anda savunmasız yakalanabiliriz. Üstelik rutin bu savunmasızlığı daha da ileri götürür. İlk önce izlemek gerekir. Uzun bir süre izlemek. Orada kimlerin oturduğunu, adetlerini, alışkanlıklarını görmek. Hedeflerin evde yalnızken yaptıklarına mahremiyetine girebilmek için çöp tenekelerini araştırmak. Bütün bunlar bazen haftalar sürebilirdi. Bir saldırı planı oluşturmanın çok tehlikeli göründüğü durumlarda maalesef başkasına yönelmek gerekiyordu. Neyse ki oldukça ender rastlanan bir durumdu. Bir kez daha tekrarlamak gerekirse, çünkü hepimiz savunmasızız. Ve otomobilde bekleyen adam sadece bundan besleniyordu. Öteden beri küçük söylevini yinelemekten hoşlanıyordu. Hepimiz şu ya da bu an savunmasız oluruz. Yalnız yaşarız ve bu durumda bir gece uykudayken becerikli ve sessiz biri kolaylıkla eve girebilir. Böylelerini durdurabilecek bir kilit yoktur. Yalnız yaşamasak bile hepimizin tek başımıza kaldığı dönemler vardır. İşte bu dönemlerde savunmasızlığımız da artar. Bazen bu savunmasızlık zirveye yükselir. Bunun için insanın alışkanlıklarını bilmek yeterlidir. Gece ya da sabah erken, daha tam uyanmamışken, otoparkta, herkesten uzakta, akşam, haftalık antrenmandan ya da bir toplantıdan dönerken, parka koşmaya giderken, gece yarısı çocuğunu almak için bir arkadaşın evine uğrarken ya da haftanın herhangi bir günü, komşulardan hiçbiri evinde değilken ve elektrik şirketinin görevlisi sandığı bir yabancıya kapıyı açarken. Birkaç saniye bile yeter. Çok çok bir dakika. Herkesin gardının düştüğü bir an vardır mutlaka. Ve zeki, tecrübeli, hazırlıklı biri için ne zaman ve nasıl vuracağını belirlemek uzun sürmez. İşte o zaman öteki için çok geçtir. Genellikle ifadesiz olan o yüz bir tebessümle kırıştı. Adam içinden ekledi. Her yerde, her adımınızın ardında olabilir. Siz farkında olmadan. Çalışma yönteminin güzel bir özetiydi bu. Yoldaşlarına da aşıladığı bir sentez. Öte yandan, yoldaşların hepsi aynı düzeyde değildi ve asıl sorun da buydu. Eğer hepsi onun gibi olsaydı, şimdi bu durumda olmayacakları açıktı. İşte, aynasızlar işe karışmıştı bile. Hepsi Spencer Lynch'in suçu. Onu karıştırmak hataydı. Zaten hiçbir şey anlayamayacak kadar kaçıktı. O salağı ilgilendiren tek şey düzüşmekti. İnsanları işkence etmek, ırzlarına geçmek ve öldürmek için kaçırıyordu hepsi bu. Anlayamıyordu. Yine de henüz çıraklık dönemini tamamlamamış olması iyiydi. Diğerleri hakkında hiçbir şey bilememesi de. Yöntemlerini, amaçlarını. Lucas adam seçerken yanılmış. Lucas, ya ona ne demeli? New York polisi öğleden beri Lucas'ın bir hesaplaşma yüzünden öldürüldüğünü iddia ediyor. Kiminle hesaplaşma? Külahıma anlat sen onu. Onu öldüren o beceriksiz heriflerden biri. Pisliklerini örtmeye çalışıyorlar. Aslında böyle olması daha emin. Lucas ötecilerden değildi ama kim bilir. Ya kız kardeşi? Jen'in şu anda sorgulanıyor olmalı ama o da pek geveze sayılmaz. Hem zaten fazla bir şey bilmez. Onu tehlikeye atacak hiçbir şey bilmiyor. Lucas ona her şeyi anlatacak kadar salak değildi. Jen'in sadece itaat ediyordu, hepsi bu. Arabanın içindeki adam birkaç dakika endişeyle boğuştu. Bütün bu olanlar iyi alamet değildi. Ya polislerin içinde düşünen bir kafa varsa? O zaman anlayabilirlerdi. O zaman neyi arayacaklarını görürlerdi. Onlara olduklarından fazla paye biçiyorsun dostum. Ne de olsa polislerin heyecanını frenlemek için küçük bir uyarı da hazırlamıştı. Basın toplantısında bütün işin dedektif O'Donnell'ın ısrarlı takipçiliği sonunda ortaya çıktığını anlatıyorlar. Kime başvuracağını biliyordu adam. Dikkatini toplayabilmek için kafasını boşalttı. Vakit geliyordu. Evi bütünüyle görebilmek için eğildi. 2 saattir karanlığa gömülmüştü. Komşunun ışığı da yarım saat önce sönmüştü. Her yer sakindi. Onu bekliyorlardı. Eldivenlerini geçirdi, sırt çantasını aldı ve gecenin karanlığına çıktı. Eve doğru attığı her adımda heyecan, birbirini izleyen, sarhoş edici dalgalar gibi içini kaplıyordu. Bir keresinde başka bir kızın evinde, arka kapı açık kalmış, anahtarı çevirme zahmetine bile katlanmamıştı. Gerisi çocuk oyuncağıydı. Bir başka seferinde, her cumartesi olduğu gibi, arkadaşlarıyla sinemaya gitmeye hazırlanan bir yumurcağı kaçırma aşamasındayken, annenin anahtarı bir taşın altına sakladığını görüp planını değiştirmişti. O zaman da gece yarısı annesinin yanında uyuyan çocuğu kaçırmak inanılmaz bir zevk vermişti. Sessizce bahçeye süzüldü. Mümkünse köpeği olmayan evleri seçmek yararlıydı. Eğer evde köpek varsa, o zaman işe başlamadan önce, kuşku uyandırsa da, klasik yöntemi uygulamak gerekiyordu. İti zehirlemek. Asıl sevdiği, darbeyi en beklenmedik anda vurmaktı. Springsler'in evine girmek sadece 2 dakikasını aldı. Orada yaşayan 2 kız çocuğunu düşününce dudakları kısıldı ve kendi kendine, buraları taze tomurcuk kokuyor. Çevirenin notu. Spring, İngilizce, ilkbahar anlamındadır. Öyle değil mi sizi küçük zevk tomurcukları sizi diye mırıldandı. Gırtlağından yükselen belli belirsiz kıkırdamayı daha dudaklarına varmadan boğdu. Elinde fener, salonu boydan boya geçti ve odalara çıkan merdivenin basamaklarını teker teker tırmandı. Önce odasında tek başına uyuyan büyük kızla meşgul olacaktı. Sonra da anne ve babayla. Oğlanla en küçük kız bekleyebilirdi. Birkaç çığlık atmanın dışında bir şey yapamazlardı. Perşembeyi cumaya bağlayan geceydi ve evin babası her perşembe olduğu gibi o akşamda iş arkadaşlarından biriyle squash oynamaya gitmişti. Oyundan genellikle gecenin 10'una doğru bitkin dönüyordu. Eğer evin erkeği gücü tükenmiş olarak uyuyorsa ideal durum demektir. Seçtiği kurban spora meraklıysa o zaman darbeyi geceleri, diğeri enerjisi tükenmiş, dikkati dağılmış, yorgunluktan yattığı yeri bilmez haldeyken vurmaya çalışıyordu. Ama bu gece öncelik o küçük orospudaydı. Bir elinde tuttuğu pamuğu kloroforma buladı. Son derece basit ve bir o kadar da etkili. Üstelik kloroform temin etmek de oldukça kolaydı. Aynasızlar işe karışsa bile peşinde iz bırakmadığından onu bulmaları imkansızdı. Bunları bile düşünmek gerekiyordu. Öteki eliyle kalın seloteybin hazır olup olmadığını kontrol etti. Gerektiğinde kullanmak üzere bıçak ve göz yaşartıcı sprey. Odanın kapısını usulca itip, ayaklarının ucuna basarak içeriye girdi. Kahrolası, böyle anlar ne güzeldi. Perde açık olduğundan odaya gecenin loşluğu dolmuştu. Yüreğinin her vuruşu vücuduna yarı tatmin gibi bir ürperti salıyordu. Gürültü çıkaracağı korkusuyla nefesini tutmaya çalıştı. Halının üzerinde bir adım. Sonra bir adım daha. Gölge yatağa yaklaştı. Bu kaltağın adı Lori'ydi. 17 yaşının her yılını gösteriyordu. Bir keresinde onu izlerken arabanın içinde erkek arkadaşın ağzını aldığını görmüştü. Öte yandan kutusuna dokunulmasına izin vermiyor, bir erkeğin hoşuna gitmek için ne yapılması gerektiğini biliyordu. Yakında. Olduğu yerde durdu. Yatak boştu. Birden merdivenden çıktığını duyan kızın kapının arkasına gizlenmiş olabileceği düşüncesinden ürkerek hızla kafasını çevirdi. Hiç yoktu. Odada değildi. Daha dikkatlice bakınca verandanın damına açılan pencerenin tümüyle kapatılmadığını gördü. Kaltak, bu geceyi dışarıda geçirecek. Peki ama çıktığını görmemişti. Demek ki onun göremediği taraftan arka kapıdan çıkıp gitmişti. İşler çatallaşıyordu. Yoksa vaz mı geçmeli? Bu fikri kafasında tarttı. Hayır, bunca çabadan sonra yazık olurdu doğrusu. Daha ailenin gerisi vardı. Hem kim bilir, belki böylesi sonradan olacaklar için ilginç bir meydan okuma olarak da kullanılabilirdi. Dudaklarının üzerinde üçüncü, ki bir gece için rekor, bir kasılma belirdi. Kötülük yüklü bir tebessüm. Gölge, kararlı adımlarla anne babanın odasına yöneldi. Genç kız uzaklaşan Camaro'ya bitkince el salladı. Lori Springs ailesiyle oturduğu eve yöneldi. Şimdi genel alarm çalmadan odaya dönmeliydi. Üstelik Tim'in uykusu da hafifti. Eğer ablasını duyarsa yemez içmez olanları annesine yetiştirirdi. Dahası bacaksıza rüşvet ya da tehdit de işlemiyordu. Derin bir soluk alıp sundurmanın altına girdi. Anahtarı kilide sokup usulca çevirdi. İşte en önemli an gelmişti. Bundan sonrasında basamaklar da gıcırdamadığından göz açıp kapayıncaya kadar odasında olurdu. Kapıyı sessizce kapatıp soluğunu boşalttı ve sırtını kapıya dayadı. Bu da oldu işte. Artık üniversiteye gitme vakti gerçekten gelmişti. Orada istediğini yapmakta özgür olacaktı. Kev'le olan ilişkisi gittikçe sarpa soruyordu. Çocuk bütün bir geceyi birlikte geçirmek istiyordu. Lori ayakkabılarını çıkardı, elinde sıkı sıkı tutarak basamakları tırmanmaya başladı. Annesiyle babasının odasının kapısı aralıktı. Kendi odasına varmak için acele ederek aralık kapının önünden süzüldü. Yatak odasının penceresi halının üzerine süt renginde uzun bir gece ışıltısı döküyordu. Lori birden durdu ve elindeki ayakkabıları düşürdü. Halının üzerindeki ışıltıda kocaman ve yapış yapış siyah bir leke görmüştü. Uzunca bir süre ne yapacağını bilemeden lekeye baktıktan sonra nihayet dizlerinin üzerine çöktü. Sanki kana benziyor. Saçmalamayı kes. Kötü bir korku filminde değilsin. Yine de parmağını birikintiye sürmekten kendini alamadı. Lekeye belli belirsiz dokunurken yüzünde bir iğrenme ifadesi belirdi. İşaret parmağını kaldırıp dışarıdan sızan ışığa tuttu. Leke siyah değildi. Kandı. Atacağı çığlığı son anda tuttu. Paniğe gerek yok. Anlaşılan Tim yine bir salaklık yapıp bir tarafını kesmiş. Hepsi bu. Annemin de kanı temizleyecek zamanı olmamış. Peki Tim ne zaman yaralandı? Herkes uyurken sen evden çıktıktan sonra mı? Gecenin bir yarısında mı? Sarsak bacaklarının üzerinde doğruldu. Koridor karanlığa gömülmüştü. Sadece onun yatak odasından ince bir ay ışığı sızıyordu. Odasına girmek, sığınağına sokulmak üzereyken, olduğu yerde çakılıp kaldı. Odasının kapısı ardına kadar açıktı. Gitmeden önce kapıyı iyice kapattığından emindi. Bakarsın. Yoluna gitmeyen bir şeyler vardı. Bir yerde bir sorun olduğundan emindi artık. Lori sessizce arkasına döndü. Ama uzun koridor öylesine karanlıktı ki hiçbir şey göremedi. Hey bir dakika, eğer Tim gündüz bir yerini kestiyse kan hala nasıl ılık oluyor? Annesiyle babasının odasına girmek üzereyken onun varlığını hissetti. O koridorda yalnız değildi, biri daha vardı. Yakınında hissediyordu onu. Lori korkuyla yutkunduğunda bunu bütün mahallenin duyduğu hissine kapıldı. Sessizlik. Sanki biri boğuk bir ses çıkarıyordu ve Lori bu sesi duyuyor, çok yakından geldiğini anlıyordu. Anne diye seslendi korkunun ezdiği boğuk bir sesle. Tim sen misin? Ağzından çıkan kelimelere gerekli gücü katamadığından sözcükler dudaklarından kurtulur kurtulmaz ölüyordu. Bir adım geriledi. Işığa, odasına doğru. O kahrolası kapının kilidine doğru. Sessizlik bir anda yırtıldı. Bir soluk. Ağır. Hayır, tahrik olmuş. Zevkten tahrik olmuş diye çaldı genç kızın kafasındaki alarm zili. Lori geri döndü. Bir sıçrayışta. Bütün gücüyle halıyı ileri doğru iterek sentetik liflerini kopardı. Tüm vücudu tek bir harekette yay gibi boşandı. Kasları gerginlikten kopacak gibi tüm gücüyle koştu. Gövdesi kapının eşiğinden geçti. Ardından da bacakları. Daha şimdiden sağ eli tokmağı yakalamak için havayı dövüyordu. Parmaklarının altındaki plastiği hissetti. Olanca gücüyle asıldı ve kapatmak için bütün ağırlığıyla kapıya dayandı. Kafası köreltici bir parıltıyla patladı. Burnundan bir kan seli boşaldı. Darbenin etkisiyle dişlerinden biri kırıldı. Karanlıklar onunla aynı anda kapıya doğru atılmıştı ama çok daha büyük bir güç ve çok daha yoğun bir kütle olarak. Lori sırtüstü devrilirken çığlığı bir kan ve tükürük selinde boğuldu. Yüreği sanki birden kafasının ortasına gelmiş gibi kafatasına ve yüzüne çarpıp vuruyor, baş döndürücü bir sıcaklık suratını yakıyordu. Dirseklerine dayanarak kalkmaya çalıştı. Aynı anda burnunun tam ortasına şiddeti korkunç bir darbe yedi. Darbenin gücü ciğerlerindeki bütün havayı emdi. Çığlığı biçimlenemeden havada asılı kaldı. Sonra üzerine korkunç bir bulamaç döküldü. Tepesinden aşağı, gözlerine, yanaklarına, ağzına asit boca ediliyor, derisi tükürük bezleri eriyordu. Öylesine ani bir kasılma oldu ki göğüs kemiği son bir kez kalktı. Lori bu kez işinin bittiğini anladı. Adam sakinleşmeye çalıştı. Solukları hala çok hızlıydı. Yumruklarını öylesine sıkmıştı ki parmakları sızlıyordu. Coşku genellikle böyle yapıyordu. Eylemden hemen sonra kulaklarının arkasındaki hatta gözlerindeki bir sürü kılcal damarın çatladığını fark etmişti. Kloroforma bulanmış tamponu, göz yaşartıcı spreyin ve genç kıza vurmak için kullandığı süpürge sapının yanına bıraktı. Biraz endişeyle kızın yüzüne eğildi. Göz yaşartıcı gaz kana karışıyordu. Genç kız tümüyle kendinden geçmişti. Ceketinin önünü açıp kızın kazağını ve tişörtünü sıyırdı. Karnı dümdüzdü. Cildi saten gibi yumuşacık. Bununla epey eğlenecekti. Önce eğlenecekti. Kızın nabzını kontrol etti. Kendine gelince söylenecekti mutlaka ama. Ne hayatı tehlikedeydi ne de yarası ciddiydi. Sadece yüzü yamulmuştu. Doğruldu ve malzemeyi sırt çantasına yerleştirdi. Fazla oyalanmasa iyi olurdu. Şimdi artık arabayı yan tarafa getirmek, selotayiple iyice bağlanmış bütün aileyi otomobile yükleyip eve dönme zamanıydı. Ve en önemlisi, yarın işteyken bir açık vermemek için formda olması gerekiyordu. Bu önemliydi işte. Aslında önemliden de öte. 23. ayrımın sonu. Sayfa 212. Devamı 24. ayrımda.